Ayrım 18 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 247 20. Bölüm. Bekle bir dakika dedi Cabrio, kafasını toparlamaya çalışıyordu. Kamerasında yalnızdı. Masası uzun bir süredir el sürmediği evrakla doluydu. Harekat merkeziyle haberleşme düğmesine bastı. Buyurun başkan, gece nöbetçisi hemen cevap vermişti. Max Henley'in radyo çipinde durum nedir? Şirketin her elemanının bacağına cerrahi bir yöntemle yerleştirilmiş olan mikroçipler, çok zayıf bir sinyali dünyanın etrafında dolanan haberleşme uydularına ileterek yerlerini bildiriyordu. Sinir sistemi tarafından üretilen cilt altı anlık elektrik yüklemeleriyle tıpkı bir kalp pili gibi çalışan aletler, Hua'nın ekibinin her üyesinin yerini her an bilmesini sağlıyordu. ''Sinyal almıyorum.'' ''Bir dakika.'' Ha işte burada. Bilgisayara göre vericisi 11 dakika önce oğluyla birlikte kaldığı otelden yaklaşık 3 kilometre uzaktayken sinyal göndermeyi kesmiş. Edininki gayet iyi çalışıyor. Şu anda Roma'nın şehir merkezinde Colosseum'dan 500 metre uzakta. Teşekkürler. Juan dahili haberleşme aygıtını bırakıp masasındaki telefonu aldı. 1930'lardan kalma antika görünümlü ama aslında modern bir cihazdı. Max'in vericisi devre dışı. Tahmin etmiştim. Sizi de Roma'da bu şekilde buldular. Kyle Henley de Yunanistan'dayken çiplenmişti. Bu yüzden aynı şeyi Max'e yapmış olabileceğimizi tahmin edip Max'in vücudunu taramış olmalılar. Muhtemelen kaçtıkları aracın içindeyken Max'in bacağından kazıyıp aldılar aleti. Ancak en iyi çipler bile nerede olduğun hakkında kabaca bir fikir verebilir. GPS kadar hassas değildirler dedi Juan. O yüzden Kyle'ın onlara yardım ettiğini düşünüyorum zaten. Otelde bize baskın yaptıklarında Max'e beni doğruca suitimize çıkardılar. Kyle bana o kadar uyuşmuş gibi gelmemişti. Sanırım Girit'ten Roma'ya uçarken kendine geldi ve uyuyor numarası yaptı. Biz Dr. Janner'la konuşurken içerideki odalardan birinde yalnızdı. Biz onu baygın sanırken kendinde olup Kovac'ı ya da hareketten birilerini arayıp otelin adını ve oda numarasını bildirmiş olabilir. O zaman Kovac onun çipin sinyaliyle Roma'ya kadar izledi. Devamında da Kyle tam yerlerini bildirdi. Mantıklı tek açıklama bu. Sesi düşünüyorum şu anda. Peki ya Dr. Janner yerimizi responsivistlere o söylemiş de olabilir? Olabilir diyerek katıldı Eddie. Fakat onun da bir bağımlılık danışmanının uyuşturucudan nefret ettiği kadar responsivistlerden nefret ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca Kovac'ın adama tabancasıyla nasıl vurduğunu da görmeliydin. Hayır, Janner kesinlikle bizim tarafımızda. Dediğim gibi sadece sesli düşündüm. Biliyorsun Juan, Kyle'ı geri almak için çok büyük bir riske girdiler. Onun düşük dereceli bir mürit olduğuna inanmıyorum. O zaman planladıkları şey her neyse Kyle da bunun içinde. Ya da en azından tesiste bu bilgiye ulaştı dedi Eddie. Onu operasyonun güvenliğini riske atmamak için geri aldılar. Eğer bu düzeyde bir paranoyaya sahiplerse Linda'yı asla o tesisin kapısından içeri sokmazlar. Ben o görevi çoktan iptal ettim zaten. Kovac'ın Golden Dawn'da olduğunu ve o ölümlerden sorumlu olduğunu öğrendik. Linda Donna Sky'la temas kurana kadar Kevin Nixon'a bebek bakıcılığı yapacak. Eddie yeniden konuşmadan önce ne diyeceğini bir süre düşündü. Kaçmadan önce Kovac'la sadece bir dakika birlikte oldum ama göreceğimi gördüm. Adam Boris Karloff'a benziyor. Dipnot, Boris Karloff korku filmleriyle ünlenmiş eski bir aktör. Sadece daha çılgın bakışlara sahip. Aklıma bir şey geldi. Kovac Jenner'ı öldürmemesi için Severance'ın kendisine kesin emir verdiğini söyledi. Bunun arkasında yatan mantığı anlamıyorum. Ama neden Jenner'ı bırakıp Max'i kaçırdılar? Kyle'ın bizimleyken konuşup konuşmadığını bilmiyorlar. Hayır. Demek istediğim neden ikisini de öldürüp kurtulmadılar? Fırsatları vardı ve işleri çok daha kolay olurdu. Aynı nedenle Kyle'ın konuşup konuşmadığını öğrenmek istiyorlar. Max'in işi zor değil mi? Evet dedi Juan sessizce, evet zor. Ne yapmamı istiyorsun diye sordu Eddie uzun bir aradan sonra. Her ikisi de Cabrio'nun cevabının neleri kapsayabileceğini düşünüyordu. Monaco'da Oregon'la buluş, seni dinleme işinden sorumlu yapıyorum. ''Yine de Filipinler'e gidecek misin?'' Eddie şaşırmıştı. ''Gitmek zorundayım.'' dedi Juan. Sesinde bir kabullenme vardı. ''Max'i geri almak için Severance'a karşı elimizde bir koz olmalı.'' ''Senin oraya gitmen bir günü bulur. Bir şeyler bulman, o da eğer bulunacak bir şey varsa kim bilir ne kadar sürer. Max'in o kadar zamanı var mı sence?'' Juan'ın söyleyecekleri hem kendini hem de Eddie'yi ikna etmek içindi. Max hiç bahsetmediği için kimse bilmez bunu. Fakat Max Vietnam'a ikinci gidişinde 6 ayını savaş esiri olarak geçirdi. Tutukluluğu sırasında ona yaptıkları şeyleri aklına almaz. Pes etmeyecek, bundan eminim. Juan, bu dediğin 40 yıl önceydi. Max artık genç bir adam değil. İşkenceye karşı koymak fiziksel direncinle ilgili bir şey değildir. Zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunla ilgili bir şeydir. Max'in bunu kaybettiğini mi sanıyorsun? Değişen tek şey onun o zamankinden daha da güçlü olduğudur. Ayrıca oğlunu geri almak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Nasıl bıraktılar? Kurtarıldı mı? Hayır. Başka bir yere nakledilirken o ve iki arkadaşı gardiyanlarına saldırmışlar. 4 Vietcong askerini çıplak elleriyle öldürmüşler ve ormanda izlerini kaybettirmişler. Sadece Max Amerikan üssüne ulaşabilmiş. Diğerleri hala kayıp listesindeler. Juan köprü güvertesindeydi ve güneş yeni doğmuştu. Ilık Akdeniz sularının üzerinde yükselen kayalıklara tünemiş gibi duran Monaco Prensliği ve Monte Carlo'nun silüetini ortaya çıkarmaya başlamıştı. Dünya üzerinde hala işlevi olan birkaç monarşiden biri olan bu küçük devlet 700 yıldır Grimaldi ailesi tarafından yönetiliyordu. Sadece Japonların krizantem hanedanı daha uzun süre ayakta kalmıştı. Monaco uzun zamandır dünyanın seçkinlerinin oyun alanıydı. Limanı baştan başa çoğu 30 metrenin üzerinde, bazıları 100 metreye yakın uzunluklara sahip lüks yatlarla doluydu. Juan Rus silah tüccarı Ivan Kerikov'un ünlü yatı Matruşka'yı fark etti. Limanın her tarafından çok katlı apartmanlar yükseliyordu. Tepelere yakın kısımlarda da lüks villalar göze çarpıyordu. Buradaki gayrimenkullerin dünyanın en pahalıları arasında olduğunu biliyordu. Bulunduğu yerden efsanevi Monte Carlo kumarhaneleri gözükmüyordu ama oraya ait birkaç hoş anısı vardı. Çok gösterişli bir sürat teknesinin limanın içinden karadan bir mil açıkla demir atmış olan gemiye doğru gelmekte olduğunu gördü. Liman yetkililerine geminin motorlarının bozulduğu bildirilmiş ve Almanya'dan parça bekledikleri rapor edilmişti. Gemi Monaco'nun 3 millik karasuları sınırının içinde olmasına rağmen Oregon'u dürbünle inceleyen liman müdürü gemiye çıkmayı reddetmişti. Sürat teknesi yaklaşık 60 deniz miliyle gelerek aradaki mesafeyi çabucak kapamıştı. Juan geminin çıkış iskelesine yakın olan ana güverteye indi. Link de elinde küçük seyahat çantalarıyla yanında bekliyordu. ''Şu anda ayrılmaktan memnun değilim.'' dedi iri yarı eski SEAL komandosu. ''Bu aynı şeyi ilk söyleyişi de değildi.'' ''Bu Max'i geri getirmek için en iyi yol. Tom Severance'ın Kaliforniya'daki ofisini defalarca aradım ve neredeyse kim olduğumu ve ne bildiğimi anlattım ve piç kurusu geri dönmedi. Elini zorlamamız lazım ve bunun için bize bir koz gerekiyor.'' ''Langston Overholt yardım etmez mi?'' Kanıt olmadan etmez. Dün akşam neredeyse bir saat konuştum onunla. Sonuç olarak responsivistlerin çok parası var ve Washington'da nüfuzları çok fazla. Lang Severance'ın bir şeyler planladığına dair kesin kanıt olmadan harekete geçmeyecek.
Rezalet.
Al benden de o kadar.
Neden Filipinleri atlayıp doğrudan işin kaynağına gidip Severance'la boy ölçüşmüyoruz?
Bunu düşünmediğimi sanma. Lang beni Severance'ın peşine düşmemem konusunda özellikle uyardı. Sen de ben de biliyoruz ki eğer Birleşik Devletler sınırları içinde operasyon yaparken yakalanırsak bir daha gökyüzünü göremeyiz.
O zaman biz de yakalanmayız.
Juan arkadaşına baktı. Link son derece ciddiydi. İş o noktaya gelirse ekibin fikrini alırım. Şirketin her bir üyesinin Henley'i geri almak için her şeyi göze alacaklarını, hatta bir daha Overholt'tan iş alamayacaklarını bilseler bile bundan vazgeçmeyeceklerini biliyordu. İşin doğrusu ketum bir CIA kıdemlisi olan Overholt, Thomas Severance veya karısı izlendiklerinden şüphe bile etse bir daha iş vermemekle tehdit etmişti Juan'ı. Özel deniz taksisi gemiye yanaştı. Çok güzel ve gösterişli olmasına rağmen sürücüsünün yanında sönük kalıyordu bot. Genç sarışının bluzunun yakası daha aşağıda, eteği de daha yukarıda olamazdı. Helikopterleri parçalanmış halde geminin ambarındayken liman taksisi dikkati gereksiz yere Oregon'a çekmeden karaya ulaşmanın en hızlı yoluydu.
''Kapitan Cabrillo, je suis Donatella'' diye kendini tanıttı botun boştaki motorunun gurultusunu bastırarak.
aksağının linkin yüzünde vahşi bir sırıtışın yayılmasına sebep oldu.
Sadece Monaco'da diye fısıldadı Juan. Sence bu kadar zengin insanlar kumarhanedeki bir gecenin sonunda kendilerini yatlarına çirkin bir sürücünün bırakmasını isterler mi?
Genç kadın gemi merdivenini tutarak aracın sabit kalmasını sağladı. İki adam omuzlarında deri sırt çantalarıyla merdivenden inerek bota adım attılar ve bununla birlikte araç büyük bir dalga yemiş gibi sallandı. Donatella her ikisini de yüzünde kocaman bir gülümsemeyle karşıladı. Krom kaplı kontrol kollarına uzanırken gözleri linkin üzerinde kabriyoya oranla biraz daha uzun süre kaldı.
Başkan, durun.
Eric Stone'i küpeşteden yarı beline kadar sarkmıştı. Ne var?
Bir şey buldum.
Bekleyemez mi? Bizi Nice'deki havaalanına götürmek üzere bir helikopter bekliyor.
Bir saniye bekleyin.
Küpeşteyi tırmanıp dilinde dizüstü bilgisayarıyla merdivenden aşağı indi. Bota vardığında Donatella'yı ilk kez fark etti. Ama getirdiği haber kafasını o kadar meşgul ediyordu ki kıza doğru dürüst bakmadı bile. Juan kıza işaret etti ve genç sarışın kolu ileri iterek motoru hareket ettirdi. Kıça doğru giderek Link'i kızla laflaması için önde yalnız bıraktı. Arkadaki bagajı ittirerek Eric'e yer açtı. Rüzgarın ve güçlü motorun sesini bastırmak için bağırmaları gerekiyordu.
''Ne buldun?'' diye sordu Juan.
Eric bilgisayarını açtı.
''Responsivistlerin Deniz Enstitüsü faaliyetleri sırasında gerçekleşen garip olayları inceliyordum.''
''Bir şey mi buldun?''
''Bir şey mi buldum? Hem de nasıl? Hatırlıyor musunuz, yakın zamanlarda yolcu gemilerinde salgın hastalıklar olduğu bildirilmişti. Genellikle gastrointestinal novovirüs vakalarıydı.
Son iki yıl içinde sayılarında bir artış gözlenmişti diye yorum yaptı Juan.
Rastlantı değildi bunlar. Önce seyahat şirketlerinin yolcu listelerini kontrol ediyordum.
Juan'ın Eric'e bunları nasıl elde ettiğini sormasına gerek yoktu.
Bu listeleri responsivistlerin üye listeleriyle karşılaştırdım. Bir ilişki kurmaya başlayınca dikkatimi olağan dışı hastalıkların bildirildiği seyahat şirketlerine yönelttim. İşte burada tam 12'den vurdum. Son 2 yılda ortaya çıkan 17 salgının 16'sı responsivistler gemilerde seyahat ederken olmuş. 17.'si bir nova virüs değilmiş ve geriye doğru izlendiğinde Kaliforniya'daki bir çiftlikte yetiştirilen marulda bulunan bir E. coli olduğu tespit edilmiş. Aynı bakteri Florida, Georgia ve Alabama'da da hastalığa yol açmış.
Vay canına!
Dahası var, dikkatinizi çekerim. Seyahat şirketleri ve olayın bildirildiği limanlarla ilgili anlamlı bir dağılım yok. Ancak görebileceğimiz belli bir kalıp var. İlk olayda sadece bir avuç yolcu hastalanmış ve çoğu yaşlıymış. İkincisinde 40 kişi hastalık belirtileri göstermiş. Fakat 17.'ye geldiğimizde ki bu 2 ay önce Destiny adlı bir gemide olmuş, hemen hemen tüm yolcu ve mürettebata virüs bulaşmış. Seyahat şirketi gemiye helikopterle sağlık personeli ve gemiyi limana götürmek üzere de bir seyir ekibi getirmiş.
Juan yumuşak deri koltukta arkasına yaslanarak motorun titreşiminin sırtındaki tutulmuş kaslara masaj yapmasını sağladı. Kokpitte Link sürücünün tepesinde dikilmeyi sürdürüyordu. Görünüşe göre kız arkadaşlığından keyif alıyordu. Kahkahaları arkaya ulaşıyordu. Juan aniden tekrar öne eğildi.
Yayma yöntemlerini iyileştiriyorlar. Mark'la ben de aynı şeyi düşündük. Her seferinde daha iyi oluyorlar. Ta ki %100'e yakın bir bulaşma oranına ulaşana kadar.
Golden Dawn bu şablonun neresine oturuyor?
Bir kere tüm gemi nüfusuna bulaştırmayı başardıktan sonra sıra toksinin ölümcüllüğünü denemeye geliyor.
Kendi üyeleri üzerinde mi?
Cabrio şoktaydı. Öncelikle bu virüsü geliştirenler kendileri. Neden kendilerinden birinin fikir değiştirmesi riskini göze alsınlar ki?
Aman tanrım, neden? Yapbozun bir parçası önlerindeydi ve nasıl bir araya getireceklerini bilemiyorlardı. Responsivistler yolcu gemisindeki insanları öldürerek ne kazanabilirlerdi? Bu sorulara cevap olarak aklına hiçbir şey gelmiyordu. Terörist organizasyonlar böyle bir fırsata balıklama atlarlardı. Bunlardan birinin böyle bir silah ve sevkiyat sistemi için ödeme yapmış olabileceğini düşündü. Ama responsivistlere zaten Hollywoodlu müritlerinden para yağıyordu.
Nüfus kontrolünü savunuyorlardı. Çocuklarına bırakacakları mirası Karayip seyahatlerinde harcayan 15-20 bin emekliyi öldürerek dünyanın aşırı nüfusuna bir çözüm bulduklarını mı sanıyorlardı? bu kadar çıldırmışlarsa çok daha büyük bir şeyin peşinde olabilirlerdi. Yapboz zihninde kışkırtıcı bir şekilde beliriyordu ama tamamlanmamış olduğunu biliyordu.
Eksik bir şey var.
Sürat teknesi iç limana girerken yavaşladı ve şık bir restoranın bitişiğindeki rıhtıma doğru yöneldi. Bir garson akşamdan kalmış olmanın etkilerini gidermek üzere kahvaltıya gelecek kalabalığın beklentisi içinde tahta iskeleyi sahiplenmişti.
Neyi atlamış olabiliriz diye sordu Erik. Bu çılgınlar ölümcüllüğü %100 olan bir toksini yolcu gemilerindeki insanlara bulaştırmayı planlıyorlar.
%100 değil. Down'da salıverseler de Yannike'nin hayatta olmaması gerekirdi.
İlave oksijeni soluyordu ama o dedi Erik.
Burnunda kanüller olsa bile geminin havalandırma sisteminin pompaladığı havayı soluyordu.
Eğer havadan bulaşmıyorsa fark etmezdi. Suda ya da yemeklerde olabilirdi. Belki hiçbir şey içmedi ve yemedi.
Yapma Erik, bunu düşünebilecek kadar zekisin. Herkesi aynı anda vurmaları gerekir. Yoksa biri telsizle yardım isteyebilirdi. Herhangi birinin ne zaman bir yudum su içeceğini ya da bir şey yiyeceğini kontrol edemezsin. Üstelik bu senin daha önceki gıda zehirlenmesi tezini de çürütüyor.
Stoney mahcup olmuştu. Özür dilerim, haklısınız. Çok fazla enerji içeceği ve yetersiz uyku.
Ya Golden Dawn'daki saldırı yükseltme dizisinin bir parçası değil de bir sapmaysa?
Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum, sadece bir düşünce. 2 ay önce o gemide %100'e yaklaşmışlardı.
Destiny?
Evet, Destiny. Başka bir gemiye saldırmaları için bir sebep yoktu. Sistemlerinin çalıştığını zaten görmüşlerdi.
Yani Dawn'daki insanlar ağızlarını kapamak için mi öldürüldüler?
Donatella halatı bağlamayı bitirince Juan ayağa kalktı ve "Bilmiyorum" dedi.
Dinle bizi, Manila'ya götürmek üzere kiralık bir jet hazır bekliyor. Langston'u arayıp bu bilgileri ona ileteceğim. Severance'ın üzerine gidemese bile yolcu gemilerine potansiyel terörist tehlike hakkında bir uyarı yayımlatabilir.
Overholt'un Cabrio'dan aldığı bilgiyi ileteceğine şüphesi yoktu. Ama bundan bir şey çıkacağından şüpheliydi.
11 Eylül'den sonraki yıllarda açık olmayan tehdit ve ihbarlar sürekli geliyordu ve çoğu yalancı çoban gibi dikkate alınmıyordu.
Donatella. Oui, kapitan.
Arkadaşımı gemime geri götürür müsün lütfen? Ücretini de patronunla açtığımız hesaba ekleyebilirsin.
Elbette efendim, benim için bir zevk.
Onun için de öyle eminim dedi Juan Erik'e bakarak. Üzerinde çalışmaya devam et ve yeni herhangi bir şey bulursan bana haber ver.
Anlaşıldı patron.
Link ve Cabrio çantalarını alarak bottan iskeleye çıktılar. Sana verdiği şey neydi diye sordu Juan. Link ince deri ceketinin cebinden bir kartvizit çıkarttı.
Ne? Bu mu? Cep ve ev telefonları.
Bu kadar şey olup biterken sen seksi mi düşünüyorsun?
Başkan, şunu öğrendim ki hayat üreme ve evrimden ibarettir ve çok geçmeden bu kız Link'i özlemeye başlayacak.
Üreme ve evrim ha, Juan başını salladı. Sen de Murphy ve Stoney kadar kötüsün.
Aradaki en büyük fark Juan, ben randevu alıyorum. Bu arkadaşlar ancak bunun hayalini kuruyorlar.
18. ayrımın sonu. Sayfa 256.